Ayrım 49.
Sonunda Hülya'nın cenazesinde Sinan'ın düşündükleri. Yaptığı işin 5 paralık kıymeti yoktu. Kimi kandırıyordu? Kendini mi? Belki evet, işin aslı milleti kandırıyordu. Zaten herkes saçmalıyordu. Kim ne denli saçmalarsa o denli beğeniliyordu üstelik. Niye yapıyorum bu işi? Ben kimim? Sahtekar. Sayfa 264. Romanın son bölümünde Sercan yarattığı Sinan için şöyle düşünür. Öykündüğü kahramanı önce zirvede görmüş, göstermişti, sonra süründürmüştü yerlerde. Hülya. Hülya'nın kanser olduğunu 42. sayfada öğreniyoruz. 96. sayfada Sinan'ın canına okuyor. Haksızlık ediyormuşum. Ne iki paralık domuz olduğunu şu aptal kafana sokmak için çağırdım seni. Kendini beğenmiş züppe. Kandır kendini. Ne kadar önemli biri olduğuna inandırmaya çalış. Tek sevenin var mı şu dünyada ha? Sayfa 96. Ve Hülya'nın bitmez tükenmez ölüm düşüncesi. Ölüm düşüncesi tavandaki ampul gibi önümde asılı, hiç kaybolmuyor. Sayfa 160. Kaan Arslanoğlu, Nilüfer'i ve Hülya'yı yazarken öyle sanıyorum meslek deneyimlerinden. Kaan Arslanoğlu, psikiyatr, FN, epey yararlanmış. Romanda başka ilginç kişilikler de var. Kaan Arslanoğlu, romanın ilk bölümünde tipik sorunu üzerinde duruyordu. Romanında iki kişinin tipik özellikler taşıdığı söylenebilir. Bunlar hem Halit Ziya Uşaklıgil'in pek sevdiğim deyişiyle özel ve kişisel bir hayat ile yaşıyorlar. Hem de 1995'lerin Türkiye'sinde tipik özellikler taşıyorlar Umut ve Sinan. Kişiliklerde Kaan Arslanoğlu'nun pek çok anlatım ustalıkları var. Bunlar ancak edebiyat dergilerinde açıklanabilir. Sayılı sözcüklerle sınırlı olan gazete yazılarında değil. Kişilikler mutlaka okunması gereken bir roman. Son yılların en önemli romanlarından biri. Öteki kayıp. Değişim mi, çürümüşlük mü? Türkiye bir değişim sürecinde. Ekonomik yapı değişiyor, toplumsal yapı değişiyor, değer yargıları değişiyor. Ve bu değişimlere bakarak her değişimin ne kadar değişimden yana olursanız olunuz, İleriye dönük bir değişim olmadığını daha iyi anlıyoruz. Toplumların yaşamlarında zaman zaman geriye dönük değişimler de görülüyor. Geçici de olsa Hitler Almanya'sını, Mussolini İtalya'sını düşünün. Geriye dönük değişimlerin toplumsal bir bunalıma yol açacağı, bu bunalımın da sanata, edebiyata yansıyacağı açık. Çünkü edebiyatçı istediği kadar içinde yaşadığı günlük yaşamla uyuşmazlık halinde olsun, bu yaşama karşı olsun, ayrılmaz bu yaşamdan, bu çürümüşlüğü yaşamak zorundadır. Bu çürümüşlüğün en somut örneği, düşününüz ki bu devlet 83'ten beri bir kişi asmıyor, idam cezası uygulamıyor ama yüzlerce kişiyi öldürmüş. 3-5 kişi karar verdi miydi bir insanı vurabiliyorsun. Hüsamettin Cindoruk'un Neşe Düzel'in sorularına verdiği cevaplardan, Yeni Yüzyıl, 16 Şubat 1998. Edebiyatımızın gücünü yitirdiği, bir tıkanma dönemi yaşadığı günümüzde en doğrusu galiba şu yaşanan çürümüşlüğü yazmak. Çok tekrarlanan bir söz vardır. Belleğimde kaldığı gibi yazıyorum. Gerçekliktir devrimci olan. Düşünüyorum da gerçeklik devrimci olabilir de, olmayabilir de. Devrimciyken devrimci olmayan öğeler içerdiği gibi devrimci değilken de, şu içinde debelendiğimiz çürümüş gerçeklik gibi, devrimci öğeler içerebilir. Öyleyse edebiyatçı gerçekliğe, bu gerçekliğin içinden çıkarılmamış, hazır görüşlerle yaklaşmasa, çözüm yolları gibi sözlere fazla aldırmadan şu yaşadığımız çürümüşlüğü özgürce dile getirse, gerçekliği edebiyata özgü yöntemlerle yeniden yaratarak romancıysa roman yazmaya çalışsa. Kaan Arslanoğlu yeni romanı Öteki Kayıp'ta, Adam Yayınları 1998. Böyle bir işe girişiyor. Toplumların öyle dönemleri vardır ki bu dönemlerde olup bitenler karşısında yazarların susma hakkı yoktur. Susarlarsa bu suçlu susma olur. 2. Özel istem. Öteki kayıp ben öyküsel anlatımla yazılmış, anlatıcının adı Musa. Bir yabancı ülkede. Romanda yabancı ülkelerin, kentlerin adları belirtilmemiş. Ama okurlar romandaki kimi bilgilerden o ülkeleri, o kentleri tanıyacaklardır. Sığınmacılara yardım eden bir kuruluşta çalışıyor. Psikolog, olgu analizcisi olarak çalışıyor. Yaptığımız iş müthiş bir işti gerçekten. İnsan hakkı için mücadele. İnsan kim olursa olsun, ülkesi, milliyeti ne olursa olsun, bu kurum toplumun vicdanıydı. Aynı zamanda o vicdanın uygulama imkanı. Sayfa 67. Musa 19. sayfada iki özel istemle karşılaşıyor ve Orhan Pamuk'un ünlü cümlesini anımsayarak hayatı değişiyor demeyeceğim çünkü hayatı kayıyor. Bu iki özel istem Musa'yı bir cehennemin içine sürüklüyor. Yargısız infazlar ve örgütün kendi üyesini öldürmesi. Fazıl. Musa 17. sayfada buluşmaya daha yarım saat var. Adam benimle dışarıda görüşmekte ne kadar ısrarlıydı öyle. Aslında tersleyip reddetmeliydim diye düşünüyor. Musa 19. sayfada gece gördüğüm rüya belirdi usumda diyor ve rüyasını anlatıyor. Özetle şöyle. Kendisinden yardım isteyen, yüzünü anımsayamadığı biriyle buluşacakmış. Eve giriyor, yerde bir ceset. Buluşacağı kişi kapıda sesler. Kendisi de öldüreceklerinden korkuyor ve kaçıyor. Biri orada diye bağırıyor, pencereden kaçıyor. Musa bunları anlatırken gece gördüğüm rüya diye başlamıştı. İki özel istemle karşılaşması ise önceki gün, yani Fazıl'la konuşup randevulaşıyor. Daha sonra bu rüyayı, daha doğrusu Karabasan'ı görüyor ve Kaan Arslanoğlu'nun bu romanda kullandığı bir teknik. O Karabasan'ın yaşamda gerçekleşmesini 227. ve 228. sayfalarda okuyoruz. Musa buluşacağı adamı tanımıyor. Anlaşmışlar. Adamın elinde B'ce bir gazete görecektim. Adamın bunu söylemesi bile yasa dışı hareketlerin içinde olduğunu anlamamıza yetiyor. Adam acilen evinin değiştirilmesini istiyor. Gerekçesi öbür sığınmacılarla anlaşamıyormuş. Onlardan uzak durmak istiyormuş. Geçen hafta ona ev verilmiş. Ev karşılaşmak istemediği birilerine yakın yerdeymiş. O yüzden birkaç gün otelde falan kalmış. Musa evin değiştirilmesi için bahane edilebilecek bir sorun bulmasını istiyor. Adam da durun biraz düşüneyim diyor. 13. bölümde Musa Gülsüm'le iki özel istemden ikincisi konuşurken Gülsüm bir işçiyi anımsar. Bu işçi Gülsüm'e bir yakınının kaybolduğunu söylemiş. Politik mücadeleden az çok tanıdığı biriymiş. Kaybolanın halası o işçinin çok yakınında oturuyormuş. Hala yoksul bir kadın. Bir kocası var, bunamış. Kadın yeğeninin bulunması için işçiden yardım istiyor. Gülsüm davayı kabul ediyor. Kaybolan işçinin adını da anımsıyor. Feyyaz, aşırı sol bir gruptan. Sayfa 114. Musa yeni sığınmayı anımsar. O da bu gruptan. Adı da Gülsüm'ün söylediğine göre benzer bir isimdi. Fazıl. Yüzüme ateş bastı. İşiyle hala ilgilenememiştim. Gülsüm anımsıyor. Kaybolanın evine gitmiş, halasıyla konuşmuş. Bizimkini işte o evden almışlar. Sivil giyimli şahısların eve girdiğini birkaç komşu görüyor. Ama çıkarlarken gören yok. Gülsüm polise ya da savcılığa başvuruyor. Sonra babasının amcaoğlu ile konuşuyor. O da emekli bir polis şefinin adını veriyor. Gülsüm konuşuyor o emekli polisle. Sayfa 119. Sonra bir rüya gördüğünü söylüyor ve bunağın ağzından rüyayı anlatıyor. Gülsüm bazı gerçekleri rüya diye anlatıyor. İleride gene rüya anlatacak. Kaybolan için iyi çocuk fakat tehlikeli. Kendi için, biraz bizim için çünkü geliyor. Remziye, bunağın karısı öyle diyor. 122. ve 123. sayfalarda Gülsüm gene bunağın gözünden anlatıyor. Eve 3 polis ya da örgütten 3 kişi gelmiş. Başka yerde konuşmak istiyorlar. Silah gösteriyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar, çıkıyorlar. Musa 318. sayfada açıklayacak. Fazıl'ın durumu sandığımdan çok ciddiydi demek. Gülsüm rüya diye onun hikayesini anlatmıştı bana. Adam topun ağzındaydı. O evde kalırsa öldürülebilirdi. Musa bir rastlantıyla karşılaşıyor Fazıl'la. Adamın ev işiyle hiç ilgilenmemiştir. Yalan söyler. Sizin için birkaç kez başvuruda bulundum. Daha başka şeylerde, sonra haftaya ilgileneceğim sözler. Sonra karşılıklı bakıştık, gözlerimi ben indirmek zorunda kaldım. Musa ile Fazıl, Musa henüz Fazıl olduğunu bilmiyor, sohbet ederler. Fazıl'ın sağ eli sarılıdır. Daha önce de Musa'nın dikkatini çekmiştir. Musa, ne oldu elinize diye sorar. Fazıl, uzun hikaye diye geçiştirir. Musa tedirgindir. Fazıl'ın ev işiyle ilgilenememiştir. Telefon eder, Fazıl'a buluşurlar. Fazıl'ın evinde. Musa sorar Fazıl'a. Yurt dışında da saklandığınıza göre örgüt içinde bir mesele var. Fazıl, burada olduğum bilinmesini istiyordum diye cevap verir. Musa ev konusuyla artık ciddi olarak ilgilenebileceğini, çok meşgul olduğu için böyle olduğunu söyler. Ama artık çok geçtir. Fazıl, burada yaşadığımı öğrenmişlerdir. Eski vatandaşlardan biriyle karşılaştım. Buradan uzaklaşmalıyım. Pisi pisine postu deldirmeyelim der. Fazıl'ın dramı. Musa Fazıl'a sorar. Sahi niye öldürmek istiyorlar sizi? Fazıl'ın cevabı. Hain olduğum için. Poliste işbirliği yaptığımı söylüyorlar. Çok kişiyi öldürdüler bu gerekçeyle. Öldürülenler kimler biliyor musunuz? Hiçbir şeyden habersiz yeni yetmeler ya da daha önce poliste her şeyi okuyanlar. Hepsi böyle değil elbette ama ne fark eder? Politika pis bir iş. Devrimciler onu da kökünden değiştireceğiz dediler. Yepyeni bir politika yaratacağız dediler. Ta ne zaman söylediler bunu ama sonunda hiçbir şey değişmedi. Fazıl Musa'nın siz hain değilsiniz yani sorusuna şöyle cevap veriyor. Ben çok girip çıktım, ifadelerim belli. Cesaretleri varsa avukatlarıyla aldırsınlar kopyasını, yayınlasınlar. Hareketi en zor zamanlarda biz toparladık. Sonra problem başladı. Kafamız şimdiki kadar net değildi. Ancak çizgiyi değiştirecektik. Zafer için her şey mübah anlayışını ortadan kaldıracaktık. Bir bölüm buna karşı çıktı, bizi hainlikle suçladı. O zaman ipler bizim elimizdeydi. Karşı çıkanların hepsini tasfiye edebilirdik. Her şeyi yapabilirdik. Bize yaptıklarını fazlasıyla onlara yapabilirdik. Aklımıza bile gelmedi böyle şeyler. Sonra hayat bizi tasfiye etti. Ben yalnız kaldım. Elimde bir yığın belge bulunuyor. Bu adamların yaptıklarıyla ilgili. Belki lazım olur diye tutuyorum. Fakat nasıl lazım olacak, nasıl kullanacağım inanın bilmiyorum. Zarfı açtın mı pislik fışkıracak her yana. Ben de batacağım, tüm emeğimiz de batacak. Politika bu işte. Ne kadar kötüysen o kadar başarılı oluyorsun. Sayfa 187. Siyasal sorunlara meraklı okurların 188-190. Sayfaları dikkatle okumalarını salık veririm. Gülsüm Musa'yı arıyor, pasaportunu almak üzeredir. Musa soruyor, şu senin kayıp, ilk ilgilendiğin kişi adını hatırlayabildin mi? Adı Fazıl mıydı? Fazıl Ekrem. Gülsüm evet der biraz duralayarak, evet adı bu olmalı. Ve sorar, sen nereden öğrendin? Musa soruyu geçiştirir. Bu adam 40 yaşlarında, hem polis arıyor onu hem eski örgütü öyle değil mi? Gülsüm evet der. Öyleydi galiba. Musa, tutuktu bu akşam diye düşünür. Fazıl'ın durumu sandığımdan çok daha ciddiydi demek. Gülsüm rüya diye onun hikayesini anlatmıştı bana. Adam topun ağzındaydı, o evde kalsaydı öldürülebilirdi. Sayfa 226. Fazıl'ın durumu diye başlayan parçayı daha önce de alıntılamıştım. Musa Fazıl'ın evine gider, kapı açıktır. Dışarıda konuşma sesleri, kaçmak için pencereden çıkan Musa, kimdi acaba bunlar diye düşünür. Polis değildi. Belki dışarıda arabada bekleyenlerdi. Polise benzemiyordu yöntemleri. Duvar boyunca uzanan genişçe kuşaktan atlar. Arkasından bir ses duyar. Orada. Koşarak bahçeden çıkar. Sokaklara dalar. Karamsarlık başlamıştır. Eve dönecektim. Issız evime. Yalnızdım. Koca şehirde bir başına. Sana ne oldu böyle diyecek kimsem yoktu. İyi kötü bir saygınlığım vardı benim. Ne umutlarım vardı. Fazıl hastanede yoğun bakımda. Ölümle mücadele ediyor. Üstünden araba geçmiş. Önce dövülmüş sonra çiğnenmiş. Ya da önce çiğnenmiş sonra dövülmüş. Ne fark eder? T kadın. Fazıl'la birlikte yaşayan yabancı, görülmemiş ortada, ondan söz bile edilmemiş, ya kaçmış ya kaçırılmış ya da aklıma Gülsüm geldi. Onunla da bağlantım kopmuştu, yok olmuştu kız. Geldiği gibi birdenbire yok olmuştu. Musa'yı arkadaşı Hesna teselli etmeye çalışır. Kendini suçlamamalısın. Fazıl, otele geçse de izini bulmak onlar için zor değildi. Belki yanındaki kadın söyledi, belki iyi tanıdığı biri. Apartmanın zili çalar. Musa pencereden bakar, iki kişi. Biri eski başvuranlardan. Yanlış hatırlamıyorsam bu adam Fazıl'ın örgütündendi. Belki Fazıl'dan bir haber getirmişti. Önemli bir haber. Belki ölmeden önce Fazıl bir şeyler söylemişti. Belki o bahsettiği belgelerle ilgiliydi. Aşağı iner ve kapıyı yavaşça açar. 216. sayfada yazılanları anımsayan okur, Musa'nın sonunu kestirebilir. O sayfada psikopat katil Musa'dan rapor konusunda yardım istemiş. Bunun karşılığı olarak bilgi vermişti. Seni bir B, Musa'nın ülkesi, ajanı olarak biliyorlar ve eklemişti. Anlarsın işte, birileri seni işten attıracaklar. Dövüp bir yerlerini kıracaklar. Belki kulağını keserler, belki de öldürürler. Yakın bir zamanda olacak bu. Önlemin neyse al. Sayfa 216. Gülsüm. 16. bölümde Gülsüm'den açıklamalar. Bir emekli polis müdüründen öğrendikleri. Emniyetten çıkarken kapıda bir itirafçı ile karşılaşmış. Onun arkasında bir sivil. Bunlar lüks arabaya doğru yürümüşler. Arka koltukta ağzı burnu kan içinde birisi oturuyormuş. Yine bir sivilin yanında. Far ışığında bu yüzü ayrıntısıyla görmüş. Adama göre bu yüz gazetelerde gördüğü yüzün aynısı. Bu bilgileri edindikten sonra Gülsüm solcu bir avukatla bir ormana gider. Ormanda epey dolaştık. Bir şey bulamadık herhalde. Bulsak hatırlardım. Bu bahsedilen ormanlık alan bizim ilk kaybın son görüldüğü semte uzak değildi. Hatta orada gömülenler olmuş, cesetleri bulunmuş. Gülsüm tehditler almış 4-5 kere telefonla. Çok kötü küfür etmişler, öldürürüz demişler. Bir de bildiklerini kimden öğrendiğini sormuşlar. Söylerse peşini bırakırlarmış. Sayfa 148. Gülsüm anlatıyor. Bir adamla konuştuğumu hatırlıyorum. Düzgün yüzlü, düzgün konuşmalı bir adam. Yanında iki kişi daha vardı. Onların yüzleri silik. Bu adam tehlikeli bir tip, mafyacı. Daha büyük ihtimal gizli görevli. Adam kaçıranlardan, soğukkanlı katil, gladyocu. Yoluma çıktı bir yerde, konuşalım dedi, konuştuk. Çok heyecanlandım. Soğuk ölüm bakışlı herif. Sayfa 176. Gülsüm'ün geldiği yabancı ülkede çektirdiği filmde beynin büyük bölümü yok görünüyor. Yeni tomografide durum değişik. Eski filmimde beyin dokumun yarısı kaybolmuş görünüyormuş. Şimdikinde kayıp 1/4 ya var ya yok. Mucize diyorlar doktorlar. Filmleri birbirlerine gösteriyorlar. Halbuki beyin dokusu kesinlikle yenilenemezmiş, biliyor muydunuz? Doktorlar Gülsüm'ü denek yapacaklar. Bu kaygıyla en kısa zamanda memleketine dönmeye karar verir. Hem bu benim olayım var ya, unutulsun, kapansın istemiyorum. Döneceğim ve dosyayı yeniden açacağım, diyor. Gülsüm adamları anımsadığını söylüyor Musa'ya. İsimlerini bilmiyorum, birininkini biliyorum, diyor. Musa'nın kim bu adamlar sorusuna, ne derler, kontra, mafya, sen ver adını. Ne oldukları önemli mi? Çok aşağılık herifler olduklarını biliyorum. Musa'nın ne yaptı bu adamlar sana? Çok merak ediyorum gerçekten. Anlat, bitsin şu iş. Sayfa 201. Ve Gülsüm anlatıyor. Birisi benden randevu istedi, telefonla. Bu konuyla ilgili. Kibar konuşmuştu. Tehdit edici bir sesi yoktu. Lobide buluştuk. Özetle şey dedi bana. Bu işi bırakmalıymışım. Aslında bırakıp bırakmamam da önemli değilmiş. Haber kaynağımı bulamamışlar. Onun ismini söyle, ondan sonra ne yaparsan yap dedi. Gülsüm isim vermiyor. Sonunda adam Gülsüm'e 3 isim veriyor. Bunlardan birini tanıyor Gülsüm. Ünlü bir avukatmış, ölü bulunmuş. Adam Gülsüm'e yaklaşıyor, kulağına fısıldıyor. Bunların üçünü de kendi ellerimle öldürdüm. Gülsüm'ün tepkisi karşısında, yasalar işlemiyor diye yakınan sizler değil misiniz? Biz de aynı görüşteyiz. Yasalar işlemiyor. Yasalar işlese bizim zorumuz ne? Gülsüm bir şey söylemeden kalkıyor, koşarcasına uzaklaşıyor. Sayfa 202. Gülsüm akşam eve dönüyor. Dairesine doğru yürürken koluna biri yapışıyor. Başka biri ağzını tutuyor. Karga tulumba bir otomobile attılar beni. Bağıramadım bile. Lüks bir arabaydı. Galiba Mercedes. Sağda önde oturana baktım. Bizimkiydi. Kötü niyetli olduğunuzu anladık artık dedi. Bir tek şekilde kurtulabilirsin dedi adam. Artık senle konuşmaya başlamıştı. Bu işe kimin zorlamasıyla girdin? Şu ana kadar kimlerle ne konuştun? Tek tek ayrıntılı olarak anlatacaksın. Vaktin sınırlı. Bunları anlatırsan kurtulursun. Anlatmazsan şu yanındaki iki koç yiğit var ya, az sonra tadına bakacaklar. Aklıma işçi geldi. Beni bu işe bulaştıran. Sonra birden hacı akrabam geldi. İşçi neyse de onu nasıl söylerdim bunlara? Polisi itiraf etsem, onu sana kim buldu diye sorarlardı. Olacak şey değildi. Ter boşandı üstümden. Yüzüm sırılsıklam oldu. Ne yaparlarsa yapsınlar dedim bir an. Yanımdaki bir şey yırttı. Plaster. Ağzıma yapıştırdı. Çok hızlı gidiyorduk. Az sonra öndeki parlak herif sağa yanaş dedi. Araba durdu. Döndü yine anlatacak mısın diye sordu. Ne cevap verecektim ki? Bunlar anlattırır dedi. İndi. Araba yine kalktı. Kalkar kalkmaz yanımdaki bacaklarıma elini attı. Ne yaparlarsa yapsınlar diye düşünmüştüm. Baştan ama o odun gibi eller tenime değer değmez tepem attı. İttim herifi. Kolumu tuttu bu sefer sağ yanımdaki sol kolumu. Soldaki boşta kalan eliyle mıncıklamaya başladı. Bir süre öyle çırpına çırpına gittik. Sağ kolumu kurtardım. Sağımdaki sadece tutuyordu zaten. Başka şey yapmıyordu. Kolumu kurtarmamla ağzındaki plasteri söktüm. Bağırıp küfretmeye başladım. Ben çırpınıyorum. O sırada çok kötü bir yumruk attı ayı. Sersemlemişim. Sağımdakinin kucağına yığıldım. Bas gaza diye bağırdı herif. Sonra elini kilodumun içine soktu. Aşağı atarım kendimi diye bağırdım. Atamazsın orospu dedi herif. Atarım dedim. Kapıyı açmaya çalıştım. Aç şuna kapıyı dedi sağ yanımdaki. O da kapıyı araladı. Göğsüm onun bacaklarının üstündeydi. Ne ses çıkıyordu adamdan ne bir şey yapıyordu. Aralıktan bir karış altımda hızla kayan siyah gri çizgiler gördüm. Öbürü yine elini soktu arkama. Diğer eliyle kolumdan tutup içeri çekmeye çalıştı. En son hatırladığım bu. Sayfa 207. Böylece Gülsüm'ün beynindeki hasarın nedenini, tedavisini ülkesinde değil de yabancı ülkede yaptırmak zorunluluğunu anlıyoruz. Tabii açıklamaya gerek kalmayan başka şeyleri de. Gülsüm'ün korkusu sürüp gidiyor. Anlatıcının bazı sorulara verdiği cevaplarda olup bitenleri apaçık değil de rüyalarla anlatması, ülkesine döneceği günlerde cevaplarının tutuk olması hep korkudan.